Ayrım 14.
Sahibi onu sınırlamak, ahlaksız hicivlerde, vicdansız sonelerde dolaşmasını engellemek zorundadır. Kahramanlık şiirleri, acıklı trajediler veya neşeli, sanat değeri yüksek komediler haricinde hiçbir biçim altında satılmaması gerekir. İçerdiği hazineleri tanımaktan, takdir etmekten aciz serserilerin, cahil avam tabakanın eline düşmesine izin vermemelidir. Sanmayın ki beyefendi, burada avam derken sadece çalışan köylüleri, yoksulları kastediyorum. Senyör de olsa, prens de, cahil olan herkese avam sıfatı verilebilir, verilmelidir. İşte şiire bu saydığım şartları yerine getirecek şekilde sahip olan ve muamele eden kişi meşhur olur, ismi dünyanın bütün medeni ülkelerinde itibar kazanır. Oğlunuzun konuşulan dillerde yazılan şiirlere pek değer vermediği meselesine gelince beyefendi, bu konuda pek haklı olmadığını düşünüyorum. Büyük Homeros Yunanlı olduğu için Latince yazmamıştır. Vergilius da Latin olduğu için Yunanca yazmamıştır. Yani bütün eski şairler emdikleri sütle edindikleri lisanda yazmışlar, fikirlerinin yüceliğini ifade etmek için yabancı lisanların peşinde koşmamışlardır. Bu böyle olduğuna göre bu geleneğin bütün milletlere yayılması, bir Alman'ın da, bir Kastilyalı'nın da, hatta bir Vizcayalı'nın da kendi dilinde yazıyor diye küçümsenmemesi mantıklı olur. Ne var ki beyefendi, tahminime göre sizin oğlunuzun beğenmediği konuşulan dilde şiir değil, sadece konuşulan dilde yazan, başka dil bilmeyen, tabii istidatlarını tamamlayacak, geliştirecek ve destekleyecek başka bilimleri de bilmeyen şairlerdir. Kaldı ki bunda bile yanılıyor olabilir. Çünkü şairliğin doğuştan olduğu bilinen bir gerçektir. Yani doğuştan şair olan kişi anasının karnından şair olarak doğar. Tanrı vergisi olan istidadıyla, tahsile, sanata gerek olmadan şiirler yazar ve Deus in nobis deyişini haklı çıkarır. Dipnot: Est Deus in nobis, içimizde bir tanrı vardır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, sanatın yardımına başvuran doğuştan şair kendini geliştirir ve sadece sanatı bilerek şair olmak isteyen kişiden üstün olur. Çünkü sanat tabiattan üstün değildir, tabiatı tamamlar. Kısacası tabiatla sanat, sanatla tabiat birleşince ortaya mükemmel bir şair çıkar. Konuşmamı noktalayacak olursam, saygıdeğer asılzade, bırakınız oğlunuz yıldızı ne yöne çağırıyorsa o yöne gitsin. İyi bir talebe olduğuna göre, ki öyle olduğu anlaşılıyor, tahsilin ilk basamağını, yani lisan öğrenimini başarıyla tamamladığına göre, bu lisanlarla kendiliğinden edebiyat biliminin zirvesine tırmanacaktır. Edebiyatsa kiliseye bağlı olmayan bir soyluya yakışan bir bilimdir. Tıpkı piskoposların başlığı, hukukçuların cübbesi gibi kişiye şeref, değer ve şöhret kazandırır. Oğlunuz eğer başkalarının şerefini lekeleyen hicivler yazarsa, onu azarlayın, cezalandırın, yazdıklarını yırtıp atın. Ama Horatius tarzında yergiler yazacak, Horatius'un zarafetiyle genel olarak ahlaksızlığı yerecek olursa kendisini övün. Çünkü şair kıskançlığı yerebilir, dizelerinde kıskanç kişileri ve aynı şekilde başka kötü huyları belirli bir kişiye yönelmeden kötüleyebilir. Ancak öyle şairler vardır ki bir kötü söz söyleme uğruna Karadeniz adalarına sürgüne gönderilmeyi göze alırlar. Eğer şair iffetli alışkanlıklara sahipse şiirleri de öyle olacaktır. Kalem ruhun dilidir. Ruhunda yeşeren fikirler neyse şiirlerindekiler de onlar olacaklardır. Kral ve prensler de mucizevi şiir bilimini akıllı, faziletli ve ağırbaşlı kimselerin elinde görünce o kimselere değer verir, şereflendirir, ödüllendirir. Hatta yıldırımın asla çarpmadığı ağacın yapraklarıyla taçlandırırlar. Başları bu şekilde süslenmiş, şereflendirilmiş kişilere kimsenin el uzatmaması gerektiğini belirtmek ister gibi. Yeşil ceketli Don Quixote'nin konuşmasına şaşırmıştı. O kadar ki daha önce hakkında edindiği izlenimden vazgeçmekte, sersem olmadığını düşünmekteydi giderek. Bu konuşmadan pek hoşlanmayan Sancho ise konuşmanın ortasında kendilerinden ayrılıp hemen yakında koyun sağmakta olan çobanlardan biraz süt istemeye gitmişti. Don Quixote'nin mantıklı, zekice konuşmalarından pek memnun kalan Asılzade, sohbete devam etmek üzereydi ki, Don Quixote kafasını kaldırıp yolun karşısından kraliyet sancaklarıyla donatılmış bir arabanın gelmekte olduğunu gördü. Bunun yeni bir serüven olduğuna kanaat getirdi ve gelip miğferini vermesi için haykırarak Sancho'ya seslendi. Sancho çağrıldığını duyunca çobanların yanından ayrılıp alelacele eşeğini dürttü ve korkunç, çılgınca bir serüvenle karşılaşacak olan efendisinin yanına gitti. 17. Bölüm. Don Quixote'nin duyulmadık cesaretinin ulaşabildiği en son noktanın ve sınırın açıklanmasına ve başarıyla sonuçlanan aslanlar serüvenine dair. Hikayede anlatıldığına göre Don Quixote miğferi getirsin diye seslendiğinde Sancho çobanlardan taze peynir satın almaktaydı. Efendisinin acelesini görünce peyniri ne yapacağını, nereye koyacağını bilemedi ve parasını da ödemiş olduğu için bırakmak istemediğinden sonunda efendisinin miğferinin içine koymayı akıl etti. Bu işi böyle güzelce hallettikten sonra efendisi ne istiyor diye bakmaya gitti. Yanına vardığında Don Quixote dedi ki, "Şu miğferimi ver arkadaşım. Ben serüven denen şeyden biraz anlıyorsam eğer, şurada gördüğüm şey beni silahlanmaya zorlayacak, hatta zorluyor." Bunu duyan yeşil ceketli her tarafa bakındı ve kendilerine doğru gelen bir arabadan başka şey göremedi. Arabaya asılı 2-3 küçük sancaktan, arabada majestelerine ait bir şeyin taşındığını anladı ve bunu Don Quixote'ye söyledi. Ama Don Quixote buna kulak asmadı. Her olayın serüven, yine serüven olması gerektiğine inanmaya devam ederek Asılzade'ye cevap verdi. Tedbirini alan savaşı yarı kazanmış sayılır. Tedbir almakla bir şey kaybetmem. Tecrübeden biliyorum, benim görünür ve görünmez düşmanlarım var. Bana ne zaman, nerede, hangi anda ve hangi kılıkta saldıracaklarını bilemem. Sancho'ya dönüp miğferi istedi. O da peyniri çıkarmaya fırsat bulamayıp olduğu gibi vermek zorunda kaldı. Don Quixote miğferi aldı, içinde ne olduğunu fark edemeden alelacele kafasına geçiriverdi. Taze peynir de sıkışıp ezilince suyu olduğu gibi Don Quixote'nin yüzünden, sakalından aşağı aktı. Don Quixote korku içinde Sancho'ya dedi ki, "Bu ne böyle Sancho? Sanki kafam yumuşuyor, beynim sulanıyor, tepeden tırnağa tere batmış gibiyim. Eğer terliyorsam inan korkudan değil. Buna rağmen başıma gelecek serüvenin korkunç olduğundan eminim. Temizlenebileceğim bir şey varsa ver. Bu bitmeyen terler gözümü kör ediyor." Sancho sesini çıkarmayıp bir bez verdi ve efendisi meseleyi anlamadı diye Tanrı'ya şükretti. Don Quixote temizlendi. Sonra ona kafasını donduruyormuş gibi gelen şeyin ne olduğunu görmek için miğferi çıkardı. Miğferin içindeki beyaz bulamacı görünce burnuna yaklaştırıp koklayarak dedi ki, "Sevgilim Dulcinea del Toboso'nun başı üstüne yemin ederim, taze peynir koymuşsun sen bunun içine, hain, düzenbaz, edepsiz silahtar." Sancho buna büyük bir sükunet ve riyakarlıkla cevap verdi. "Peynirse bana verin, ben yerim. Aman şeytan yesin, herhalde oraya koyan da o. Ben zat-ı âlinizin miğferini kirletmeye cüret eder miyim hiç? Buldunuz küstahlık edecek adamı. Yemin ederim efendim, Tanrı'nın bana verdiği akılla anladığım kadarıyla, zat-ı âlinizin bir parçası, bir organı olarak benim de peşimi bırakmayan büyücüler var. O pisliği oraya sizin sabrınızı taşırıp öfkelendirmek için adetiniz olduğu üzere kaburgalarımı parçalayın diye koymuşlardır mutlaka. Ama bu sefer yan bastılar. Ben efendimin sağduyusuna güveniyorum. Herhalde bende ne taze peynir, ne süt, ne de ona benzer bir şey bulunmadığını, bulunsa miğfere koyacağıma mideme indireceğimi düşünmüştür. Her şey olabilir dedi Don Quixote. Asılzade de her şeyi izliyor, her şeye şaşırıyordu. Onu özellikle şaşırtan, Don Quixote'nin başını, yüzünü, sakalını ve miğferi temizlendikten sonra miğferi kafasına geçirip üzengilerine iyice yerleşerek kılıcına davranması, mızrağını kavraması ve şu sözleri söylemesi oldu. Şimdi ne isterse çıksın karşıma. Ben bizzat şeytanla dövüşmeye hazırım. Bu arada sancaklı araba yaklaştı. Katır üzerindeki arabacıyla önde oturan bir adamdan başka kimse yoktu içinde. Don Quixote arabanın önüne çıkıp dedi ki, ''Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Bu araba ne arabası? İçinde ne var? Bunlar ne sancağı?'' Arabacı şöyle cevap verdi, ''Araba benim arabam. İçinde kafeste iki vahşi aslan var. Oran komutanı saraya majestelerine armağan olarak gönderiyor onları.'' Sancaklar da sayın kralımıza ait. Bu arabada ona ait bir şeyin taşındığını gösteriyor. Aslanlar büyük mü diye sordu Don Quixote. O kadar büyük ki diye cevap verdi arabanın kapısındaki adam. Bu kadar büyüsü, irisi daha önce Afrika'dan İspanya'ya gelmemiştir. Ben aslan bakıcısıyım. Daha önce de aslan getirdiğim oldu. Ama bu kadar irisi hiç olmamıştı. Biri dişi, biri erkek. Erkek olanı bu öndeki kafeste, dişi de arkadakinde. Onun için yol verseniz iyi olur efendim. Onlara yemek vereceğimiz yere bir an önce varmamız gerekiyor. Don Quixote buna hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Bana aslan yavrusu ha? Bana aslan yavrusu, hem de bu saatte. Tanrı hakkı için bunları gönderenler görecekler. Benim aslandan korkacak adam olup olmadığımı. Aşağı inin arkadaşım. Madem aslan bakıcısı sizsiniz, şu kafesleri açıp o hayvanları dışarı salın. Onları bana gönderen büyücülere inat, bu kırın ortasında La Mancha'lı Don Quixote'nin kim olduğunu göstereyim şunlara. Eyvah dedi bunun üzerine asılzade kendi kendine. Sevgili şövalyemiz gerçek kimliğini göstermeye başladı. Peynir kafasını yumuşatmış, beynini sulandırmış olmalı. Bu arada Sancho yaklaşıp dedi ki, ''Beyefendi, Tanrı aşkına bir şey yapın. Efendim Don Quixote bu aslanlarla dalaşmasın. Dalaşırsa hepimizi paramparça ederler buracıkta.'' ''Efendiniz o kadar deli mi ki bu kadar yırtıcı hayvanlarla dalaşmasından korkuyorsunuz?'' dedi asılzade. ''Deli değil, cüretkar.'' dedi Sancho. ''Ben mani olurum.'' diye cevap verdi asılzade. Kafesleri açması için aslan bakıcısını sıkıştıran Don Quixote'nin yanına gidip dedi ki, ''Saygıdeğer şövalye, gezgin şövalyeler tamamen umutsuz serüvenlere değil, başarı umudu vaat eden serüvenlere girişmelidirler. Çünkü pervasızlığın sınırlarına giren cesaret yiğitlikten çok deliliktir. Üstelik bu aslanlar zat-ı âlinize saldırmaya gelmemişler. Hatırlarından bile geçmiyor böyle bir şey. Majestelerine armağan olarak gidiyorlar. Onları oyalamak, yola devam etmelerini engellemek doğru olmaz.'' ''Saygıdeğer asılzade,'' dedi Don Quixote. ''Siz gidin, evcil kekliğinizle, korkusuz gelinciğinizle ilgilenin. Bırakın herkes kendi işini yapsın. Benim işim bu. Bu aslan hazretlerinin bana saldırmaya gelip gelmediklerini ben biliyorum.'' Sonra da aslan bakıcısına dönüp dedi ki, ''Yemin ederim haydut efendi, derhal şu kafesleri açmazsanız şu mızrakla sizi arabaya mıhlarım.'' Karşısındaki zırhlı hayalin kararlılığını gören arabacı dedi ki, ''Beyefendi, zat-ı âliniz müsaade ederseniz aslanları çıkarmadan katırların koşumlarını çözüp kendimi ve onları emniyete alayım. Katırlarımı öldürürlerse hayatım kayar. Bu arabayla katırlardan başka hiçbir şeyim yok benim. Ey imansız diye cevap verdi Don Quixote. İn aşağı çöz katırlarını, ne yapacaksan yap. Boş yere zahmet ettiğini birazdan göreceksin nasılsa. Arabacı inip süratle hayvanları çözerken aslan bakıcısı haykırarak dedi ki: Burada bulunan herkes şahidimdir. Ben istemediğim halde mecbur kaldığım için kafesleri açıp aslanları salıyorum. Bu beyefendiyi ikaz ediyorum. Bu hayvanların yol açacağı bütün zarar ve hasar benim ücretim ve alacaklarım da dahil olmak üzere onun hesabına yazılır. Beyler, ben kafesleri açmadan kendinizi emniyete alın. Bana bir zarar vermeyeceklerinden eminim. Asılzade tekrar ısrar etti. Böyle bir deliliğe girişmemesini, bunun Tanrı'ya meydan okumak olacağını söyledi. Don Quixote buna cevap olarak ne yaptığını bildiğini söyledi. Asılzade bir daha düşünmesini rica etti. Yanıldığından emin olduğunu belirtti. Bakınız beyefendi diye cevap verdi Don Quixote. Size kalırsa trajediye dönüşecek olan bu serüvene şahit olmak istemiyorsanız, 40 kısrağınızı mahmuzlayıp kendinize emniyete alın. Sancho bunu duyunca gözlerinde yaşlarla bu işten vazgeçmesi için yalvardı. Bununla karşılaştırıldığında yel değirmenleri serüveni de, korkunç tokaçlar serüveni de, hayatı boyunca gösterdiği bütün kahramanlıklar da çocuk oyuncağı sayılırdı. Dikkat edin efendim diyordu Sancho. Burada ne büyü var ne de büyüye benzer bir şey. Ben kafesin parmaklıklarının arasından gerçek bir aslan tırnağı gördüm. Buradan da anlıyorum ki öyle bir tırnağı olan aslan bir dağdan daha büyük olmalı. Korku onu senin gözünde yarım dünya büyüklüğüne getirir zaten dedi Don Quixote. Çekil Sancho, beni bırak. Eğer burada ölürsem eski anlaşmamızı biliyorsun. Dulcinea'ya gideceksin ve daha fazlasını söylemeyeceğim. Konuşmasına devam etti ve çılgınca niyetinden vazgeçmesi konusunda hiçbir umut olmadığını belirtir sözler söyledi. Yeşil ceketli karşı koymak istediği halde silah bakımından eşit olmadıklarını düşünerek kendisine her bakımdan tam bir deli gibi görünen Don Quixote ile dalaşmanın akıllılık olmayacağına karar verdi. Don Quixote tekrar aslan bakıcısını sıkıştırmaya, tehditler savurmaya koyuldu. Bu arada asılzade kısrağını, Sancho eşeğini, arabacı da katırlarını dürttüler. Hepsi aslanlar serbest bırakılmadan önce arabadan mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Sancho efendisinin ölümüne ağlıyordu. Ölümün bu sefer aslanların pençesinde geldiğinden hiç şüphesi yoktu. Kaderine ve efendisine tekrar hizmet etmeyi düşündüğü o meşhum ana lanet ediyordu. Ama ağlayıp sızlaması, arabadan uzaklaşsın diye eşeğine boyuna vurmasını engellemiyordu. Aslan bakıcısı, kaçanların epeyce uzaklaştıklarını görünce, Don Quixote'ye daha önceki rica ve uyarılarını tekrarladı. Don Quixote de duyduğunu, daha fazla rica ve uyarıda bulunma zahmetine katlanmamasını, nafile olacağını ve acele etmesini söyledi. Aslan bakıcısı ilk kafesi açtığı süre içinde Don Quixote acaba at üzerinde değil de ayakta savaşmak daha mı iyi olur diye düşündü ve sonunda Rosinante aslanları görünce ürker korkusuyla ayakta savaşmaya karar verdi. Bunun üzerine attan aşağı atladı, mızrağını attı ve kalkanını kavrayıp kılıcını kınından çıkararak ağır ağır, inanılmaz bir cesaret ve korkusuz bir yürekle arabanın önüne geldi. Kendini bütün kalbiyle önce Tanrı'ya, sonra sevgilisi Dulcinea'ya emanet etti. Şunu belirtmek gerekir ki bu noktaya geldiğinde hikayenin yazarı haykırarak der ki: Ey cesur, anlatılamayacak ölçüde gözü pek lamancalı Don Quixote, dünyanın bütün yiğitlerinin bakabileceği ayna, İspanyol şövalyelerinin şeref ve gurur kaynağı Don Manuel de Leon'un varisi. Bu korkunç serüveni hangi kelimelerle anlatacağım, hangi açıklamalarla gelecek çağlar için inanılır kılacağım? Ne kadar abartılı olursa olsun sana uygun düşmeyecek, hak etmediğin bir övgü var mıdır? Sen ayakta, sen tek başına, sen hiç korkmadan, sen yüreklilikle, bir tek kılıçla, üstelik keskin Toledo kılıçlarından da değil, pek parlak ve temiz çelikten olmayan bir kalkanla, Afrika ormanlarının bugüne dek yetiştirmiş olduğu en yırtıcı iki aslanı bekliyorsun. Ey yiğit Lamancalı, seni kendi işlerin methetsin. Ben onları yüceltmek için kelime bulamayarak oldukları şekilde bırakacağım. Yazarın haykırışı burada sona erer ve hikayeye kaldığı yerden devam ederek der ki, aslan bakıcısı Don Quixote'nin vaziyet almış olduğunu, erkek aslanı salmaktan başka çaresi olmadığını, aksi takdirde öfkeli ve gözü pek şövalyenin nefretini üzerine çekeceğini görerek, daha önce de belirtildiği gibi erkek aslanın bulunduğu ilk kafesin kapısını ardına kadar açtı ve olağanüstü irilikteki korkunç ve çirkin görünüşlü aslan ortaya çıktı. Aslanın ilk yaptığı kafeste yattığı yerde dönüp pençelerini uzatarak boylu boyunca gerinmek oldu. Sonra ağzını açıp uzun uzun esnedi ve neredeyse iki karış uzunluğundaki dilini çıkarıp gözlerini, yüzünü temizledi. Daha sonra başını kafesten dışarı çıkarıp ateş saçan gözlerle her yana baktı. Gözü pekliğin kendisine bile korku salacak bir görüntü ve edası vardı. Don Quixote tek başına dikkatle aslanı izliyor, arabadan atlamasını, yakınına gelmesini istiyordu. Niyeti onu elleriyle paramparça etmekti. Görülmedik deliliği bu noktaya ulaştı. Ama terbiyesi kibrine ağır basan yüce gönüllü aslan, çocukluklara kahramanlık gösterilerine aldırmayarak, belirtildiği gibi her yana baktıktan sonra, sırtını dönüp Don Quixote'ye gerisini gösterdi ve büyük bir tembellik ve sükunetle tekrar kafese girip yattı. Bunu gören Don Quixote aslan bakıcısına sopayla vurup kızdırarak aslanı dışarı çıkarmasını emretti. "Öyle bir şey yapmam," dedi aslan bakıcısı. "Çünkü ben kızdırırsam ilk parçalayacağı da ben olurum. Saygıdeğer şövalye, bu kadarıyla yetinin. Bundan büyük cesaret olamaz. Talihi ikinci defa kışkırtmayın. Aslanın kapısı açık. Çıkıp çıkmamak onun elinde. Madem ki şu ana kadar çıkmadı, bütün gün çıkmaz. Zat-âliniz yürekliliğinizi açıkça ortaya koymuş oldunuz. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir cesur savaşçı düşmanına meydan okuyup açıkça beklemekten fazlasını yapmaya mecbur değildir. Rakibi boy göstermezse o rezil olur, meydan okuyansa galibiyeti kazanmış sayılır." "Doğrudur," dedi Don Quixote. "Kapıyı kapat arkadaşım. Sonra da benim burada yaptığım şeye şahit olduğuna dair elinden geldiğince bir ifade ver.